Ayrım 21.
Sayfa 284. Bu kasalarda polis belgelerinin olduğu sanılmaktadır. İsa'nın ilk inananları tarafından yazılan Konstantin öncesi değiştirilmemiş binlerce sayfalık belge. İsa'dan tamamıyla insan bir öğretmen ve peygamber diye bahsediyorlardı. Ayrıca hazinenin bir kısmının efsanevi Q belgelerinden, Vatikan'ın bile var olduğuna inandığını itiraf ettiği el yazmaları, oluştuğu söylentiler arasındadır. İddia edildiğine göre kendi el yazısıyla yazılmış İsa öğretileri. İsa'nın kendi el yazısı mı? Tübing elbette dedi. Mesih kendi papazlığının tarihini neden tutmasın? O günlerde pek çok kişi bunu yapardı. Hazinenin içinde bulunduğuna inanılan bir başka belgede Magdalalı günlüğü diye bilinen el yazmaları, Magdalalı Meryem'in İsa ile olan ilişkisini, çarmıha gerilişini ve Fransa'da geçirdiği günleri anlatan kendi el yazıları. Sophie bir süre sessiz kaldı. Bu dört sandık belge, tapınak şövalyelerinin Süleyman Mabedi'nin altında bulduğu hazine mi? Kesinlikle. Şövalyeleri bu denli güçlü kılan belgeler, tarih boyunca sayısız kase araştırmasına konu olan belgeler. Ama kutsal kasenin Magdalalı Meryem olduğunu söylemiştiniz. Eğer insanlar belgeleri arıyorlarsa neden kutsal kaseyi aradıklarını söylüyorsunuz? Tübing göz ucuyla ona bakarken ifadesi yumuşuyordu. Çünkü kutsal kasenin saklandığı yerde bir lahit var. Dışarıda rüzgar ağaçlar arasında uğulduyordu. Tübing artık daha alçak sesle konuşuyordu. Kutsal kase arayışı aslında Magdalalı Meryem'in kemikleri önünde diz çökme arayışıdır. Dışlanan birinin, kayıp kutsal dişinin ayakları dibinde dua etmek için çıkılan bir yolculuk. Sophie birden meraklanmıştı. Kutsal kasenin saklandığı yer bir mezar mı? Tübing'in ela gözleri buğulanmıştı. Öyle. Magdalalı Meryem'in cesedinin ve onun gerçek hayat hikayesi yazan belgelerin bulunduğu bir mezar. Kutsal kase arayışı her zaman için Magdalalı arayışı olmuştur. Suçlanan kraliçe, ailesinin haklı iktidar talebinin kanıtıyla birlikte gömüldü. Tübing kendini toparlarken Sophie biraz düşündü. Büyük babası hakkındaki bunca şey hala bir anlam ifade etmiyordu. Sophie sonunda tarikat üyeleri dedi. Bu kadar yıl süresince Sangreal belgeleriyle Magdalalı Meryem'in mezarını korumak görevini mi yerine getirdi? Evet, ama kardeşliğin daha önemli bir görevi daha vardı. Nesli korumak. İsa'nın soyu sürekli tehlike altındaydı. Eski kilise onun neslinin artmasından, Mesih ile Magdalalı sırrının açığa çıkmasından ve temel Katolik öğretilerine meydan okumasından korkuyordu. Kadınlarla arkadaşlık etmeyen ve cinsel ilişki kurmayan ilahi bir Mesih. Duraksadı. Her şeye karşın İsa'nın nesli 15. yüzyıldaki cesur bir harekete kadar Fransa'da gizlice çoğaldı. Fransız asillerinden biriyle evlenildi ve Merovingian hanedanı diye bilinen bir soy oluştu. Bu haber Sophie'yi şaşırtmıştı. Fransa'daki her öğrenciye Merovingian terimi öğretilirdi. Merovingianlar Paris'i kurdular. Evet, kase efsanesinin Fransa'da bu kadar ünlü olmasının nedeni de bu. Vatikan'ın kase arayışları aslında bu asil hanedan üyelerini gizlice yok etme girişimleridir. Kral Dagobert'i duydun mu? Sophie bu ismi tarih dersindeki tüyler ürpertici bir hikayeden şöyle böyle hatırlıyordu. Dagobert bir Merovingian kralıydı, öyle değil mi? Uyurken gözlerinden hançerlenmişti. Kesinlikle. Vatikan'ın Pepin d'Aristal ile ortak suikast girişimi. 17. yüzyıl sonları. Dagobert'in cinayetiyle Merovingian hanedanı neredeyse yok oluyordu. Bereket versin ki Dagobert'in oğlu Sigisbert saldırıdan kaçmayı başarmış ve nesli devam ettirmişti. Aileye daha sonra Godefroy de Bouillon da eklenmişti. Sion tarikatının kurucusu. Langdon tapınak şövalyelerine dedi. Sangreal belgelerini Süleyman Mabedi'nin altından almalarını söyleyen adam. Böylece Merovingianların İsa Mesih ile kan bağı olduğunun ispatını elinde bulunduracaktı. İçini ağır ağır çeken Tübing başını salladı. Günümüzdeki Sion tarikatının ciddi bir vazifesi var. Onların yükü 3 katı ağır. Kardeşlik Sangreal belgelerini korumak zorunda, Magdalalı Meryem'in mezarını korumak zorundalar ve elbette İsa soyunu yetiştirip korumak zorundalar. Merovingian hanedanından günümüze kadar gelen birkaç soylu üyeyi. Kelimeler boşlukta asılı kaldı. Sophie kemikleri yeni bir tür gerçekle yankılanıyormuş gibi tuhaf bir titreme hissetti. Günümüze kadar yaşamış olan İsa torunları. Büyük babasının sesi yine kulağına fısıldamaya başlamıştı. Prenses, sana ailen hakkındaki gerçeği anlatmalıyım. Vücudunu bir ürperti kapladı. Asil kan. İnanamıyordu. Prenses Sophie. Sörley, uşağın kelimeleri duvardaki dahili haberleşme sisteminden cızırdayarak yükseldiğinde Sophie yerinden sıçradı. Acaba mutfakta bana bir süre eşlik edebilir misiniz? Tiabing vakisiz kesinti yüzünden kaşlarını çattı. Cihazın yanına gidip düğmeye bastı. Jimmy, bildiğin gibi misafirlerimle ilgileniyorum. Eğer bu gece mutfaktan başka bir şeye ihtiyaç duyarsak kendimiz alabiliriz. Teşekkürler ve iyi geceler. Odama çekilmeden önce sizinle görüşmem gerekiyor efendim, lütfen. Tiabing söylenerek düğmeye bastı. Çabuk ol Remy. Evle ilgili bir mesele efendim. Misafirlerin duyması hoş olmayabilir. Tiabing inanamıyormuş gibi bakıyordu. Sabaha kadar bekleyemez mi? Hayır efendim. Sorun bir dakikanızı bile almayacak. Tiabing gözlerini yuvarlayarak Langdon ile Sophie'ye baktı. Bazen kimin kime hizmet ettiğini merak ediyorum. Düğmeye yeniden bastı. Hemen geliyorum Remy. Gelirken bir şey getirmemi ister misin? Sadece baskıdan kurtaracak özgürlük efendim. Remy, hala yanımda çalışmanın tek sebebinin çok lezzetli biberli bonfile pişirmek olduğunun farkında mısın? Teveccühünüz efendim, teveccühünüz. 61. Prenses Sophie. Tiabing'in koltuk değneklerinin koridorda giderek azalan tıkırtılarını dinlerken Sophie içinden bir şeylerin koptuğunu hissediyordu. Uyuşmuş bir halde arkasını dönünce boş balo salonunda Langdon ile karşılaştı. Langdon onun aklını okuyormuşçasına başını iki yana sallıyordu. Hayır Sophie diye fısıldarken gözleriyle adeta onu temin ediyordu. Büyük babanın tarikatta olduğunu ve sana ailen hakkında bir sır vermek istediğini öğrendiğimde aynı düşünce benim de aklımdan geçti. Ama bu imkansız. Langdon durdu. Sanyar bir Merovingian ismi değil. Sophie rahatlaması mı yoksa hayal kırıklığı duyması mı gerektiğine karar veremedi. Daha önce Langdon ona annesinin genç kızlık soyadı gibi alışılmadık bir soru sormuştu. Showell. Sorunun anlamı şimdi ortaya çıkmıştı. Gergin bir ifadeyle peki ya Showell diye sordu. Langdon bir kez daha başını iki yana salladı. Üzgünüm. Bunun senin için bazı soruları cevaplayacağını biliyorum. Merovingianların sadece iki bağlantısı kaldı. Onların da soy isimleri Plantard ve St. Clair. Her iki ailede saklanıyor, tarikat tarafından korunuyor olmalılar. Sophie isimleri içinden tekrarladıktan sonra başını hayır anlamında salladı. Ailesinde Plantard ya da St. Clair adında kimse yoktu. Şimdi akıntıya karşı kürek çektiğini hissediyordu. Büyük babasının kendisini açıklamak istediklerini anlamaya Louvre'da olduğundan daha yakın değildi. Büyük babasının o akşamüstü ailesinden hiç bahsetmemiş olmasını diledi. Eski yaraları yeniden açmıştı. Öldüler Sophie, geri gelmeyecekler. Annesinin uyuması için geceleri ona ninni söylemesini, babasının onu omuzlarında gezdirmesini, büyük annesiyle erkek kardeşinin yeşil gözleriyle ona bakıp gülümsemelerini hatırladı. Hepsi gitmişti. Geriye yalnızca büyük babası kalmıştı ve şimdi o da gitti. Yalnızım. Sessizce son akşam yemeğine dönen Sophie, Magdalalı Meryem'in uzun kızıl saçlarına ve sakin gözlerine baktı. Kadının ifadesinde sevdiği birini kaybetmenin yansıması görülüyordu. Bunu Sophie de hissedebiliyordu. Yumuşak bir sesle Robert dedi. Langdon ona yaklaştı. Leg'in kase hikayesinin her yerde olduğunu söylediğini biliyorum ama ben bu gece ilk kez duydum. Langdon teselli edici bir tavırla elini omzuna atmak istiyor gibi baktı ama kendini tuttu. Hikayeyi daha önce duydun Sophie. Herkes duymuştur. Sadece duyduğumuz zaman fark etmeyiz. Anlamıyorum. Kase hikayesi her yerde var ama gizli bir şekilde. Kilise Magdalalı Meryem'den bahsetmeyi yasakladığında onun hikayesi ve önemi daha tedbirli kanallarla gelecek kuşaklara aktarılmalıydı. Mecaz ve sembolizm içeren kanallarla. Elbette, sanat. Langdon son akşam yemeğini işaret etti. Mükemmel bir örnek. Günümüze kadar gelen pek çok sanat, edebiyat ve müzik eseri gizlice Magdalalı Meryem'le İsa'nın hikayesini anlatır. Langdon ona kısaca Da Vinci, Botticelli, Poussin, Bernini, Mozart ve Victor Hugo'nun yasaklanan kutsal dişinin arandığını fısıldayan çalışmalarını anlattı. Sir Gawain ve Yeşil Şövalye, Kral Arthur ve Uyuyan Güzel gibi efsaneler kase alegorileriydi. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın kamburu ve Mozart'ın sihirli flütü, mason sembolleri ve kase sırlarıyla doluydu. Langdon, bir kez kutsal kaseyi aramaya başladın mı dedi, her yerde onu görürsün. Resimlerde, müzikte, kitaplarda, hatta çizgi filmlerde, çocuk parklarında ve sevilen filmlerde. Langdon, Mickey Mouse saatini kaldırarak Walt Disney'in yaptığı işte hayatı boyunca kase hikayesini gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını söyledi. Disney yaşadığı müddetçe modern zamanın Leonardo da Vinci'si diye övülmüştü. Her iki adam da yaşadıkları zamanın ötesinde yetenekli birer sanatçı, gizli cemiyet üyeleri ve en önemlisi şakacı insanlardı. Leonardo gibi Walt Disney'de sanatına gizli mesajlar ve semboller yerleştirmeye bayılırdı. Eğitimli bir simge bilimci, eski Disney filmlerini seyrederken bir kinaye ve mecaz yağmuruna tutulduğunu hissederdi. Disney'in çoğu gizli mesajı din, pagan mitleri ve eziyet gören tanrıç hikayeleriyle ilgili olurdu. Disney'in Cinderella, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses gibi masalları yeniden ele alması bir tesadüf değildi. Hepsi de kutsal dişinin hapsedilmesini anlatıyordu. Ayrıca Pamuk Prenses'teki sembolik elmanın zehirli elmadan ısırık alan prensesin kendinden geçmesi, Havva'nın cennet bahçesinden kovulmasına açık bir gönderme olduğunu anlamak pek de zor değildi. Uyuyan Güzel'deki Prenses Aurora ise şifreli ismi Gül idi ve onu kötü cadıdan korumak için ormanın derinliklerinde saklanıyordu. Çocuklar için yazılmış bir kase hikayesiydi. Disney'in şirket imajına karşın çalışanlarının eğlenceli bir yanı vardı ve sanatçılar Disney ürünlerine gizli semboller karıştırmaya bayılırlardı. Langdon öğrencilerinden birinin Aslan Kral DVD'sini sınıfa getirdiği günü unutamıyordu. Öğrenci filmi bir sahnesinde dondurduğunda Simba'nın başının üstünde uçuşan toz taneciklerinin belirgin bir şekilde seks kelimesini oluşturduğu görülüyordu. Langdon bunun pagan cinselliğine yapılan bir gönderme olmak yerine çizgi film sanatçısının çocukça şakası olduğunu düşünse de Disney'in sembolizm anlayışını küçümsememek gerektiğini öğrenmişti. Küçük Deniz Kızı'ndaki dini semboller Tanrıça ile öylesine özdeşleşiyordu ki tesadüf olması mümkün değildi. Langdon Küçük Deniz Kızı'nı ilk gördüğünde Ariel'in denizin altındaki evindeki resmin 17. yüzyıl sanatçılarından Georges de Latour'un Tövbekar Magdalalı, Yasaklı Magdalalı Meryem'e hürmetten yapılmış ünlü bir tablo, tablosunun aynısı olduğunu ve tüm dekorun 90 dakika boyunca açıkça Isis'in, Havva'nın, balık tanrıça Pisces'in ve tekrar tekrar Magdalalı Meryem'in kutsallığına sembolik göndermeler yaptığını fark edince nefesi kesilmişti. Küçük Deniz Kızı'na verilen Ariel isminin kutsal dişiyle güçlü bağları vardı ve İşaya kitabındaki kuşatma altındaki kutsal şehir ile aynı anlamdaydı. Ve elbette Küçük Deniz Kızı'nın dalgalanan kızıl saçları bir tesadüf değildi. Koridordan koltuk değneklerinin sesleri duyulan Teobing alışılmadık biçimde canlı adımlarla yürüyordu. Çalışma odasına giren ev sahibinin yüzü sertti. Soğuk bir sesle, "Açıklama yapsan iyi olur Robert," dedi. "Bana karşı dürüst davranmadın." 62. Soğukkanlılığını bozmamaya çalışan Langdon, "Lake, suçu benim üstüme atıyorlar," dedi. "Beni tanırsın, kimseyi öldüremem." Teobing'in sesi yumuşamamıştı. "Robert, Tanrı aşkına, seni televizyonda gösteriyorlar. Yetkililerin seni aradığını biliyor muydun?" "Evet." "O zaman güvenimi suistimal ettin. Buraya gelerek beni tehlikeye atmana ve evimde saklanabilmek için kase hakkında sorular sormana şaşırıyorum." "Ben kimseyi öldürmedim." "Jack sanıyor öldü ve polis senin yaptığını söylüyor." Teobing üzgün görünüyordu. Sanata o kadar katkıda bulunan biriydi ki. "Efendim," uşak çalışma odasının kapısında Teobing'in arkasında ellerini kavuşturmuş bir halde duruyordu. "Onlara yolu göstereyim mi?" "Ben yaparım." Teobing toparlayarak çalışma odasında yürüdü, cam kapıların kilidini açtı ve arka bahçeye giden yolu gösterdi. "Lütfen arabanıza binip burayı terk edin." Sophie yerinden kıpırdamadı. "Elimizde Clef de Voigt hakkında bilgi var, tarikatın kilit taşı." Birkaç saniye ona bakan Teobing alaycı bir tavır takındı. "Ümitsiz bir hile. Robert onu ne kadar aradığımı biliyor." "Langdon söyledikleri gerçek," dedi. "Bu gece buraya gelişimizin nedeni seninle kilit taşını konuşmaya geldik." Uşak müdahale etti. "Burayı terk edin yoksa yetkililere haber vereceğim." Langdon, "Lake," diye fısıldadı. "Yerini biliyoruz." Teobing'in sert tutumu bozuluyor gibiydi. Remy odanın ortasına doğru sert adımlarla yürüdü. "Hemen gidin yoksa zor kullanmak." Arkasını dönüp lafı uşağın ağzına tıkayan Teobing, "Remy," dedi, "bize biraz izin ver." Uşağın ağzı açık kalmıştı. "Efendim?" "Karşı çıkmak zorundayım. Bu insanlar..." "Bu konuyla ben ilgileneceğim." Teobing koridoru gösteriyordu. Şok etkisi altındaki birkaç saniyenin ardından Remy başını öne eğerek azarlanmış bir köpek gibi dışarı çıktı. Açık kapılardan gelen serin akşam rüzgarında Teobing yüzündeki tedbirli ifadeyle Sophie ile Langdon'a döndü. "Böylesi daha iyi. Kilit taşı hakkında ne biliyorsunuz?" Teobing'in çalışma odasının dışındaki sık taflanların arasında saklanan Silas silahına sarılmış cam kapıdan içeri bakıyordu. Birkaç dakika önce evin etrafında dolaşırken Langdon ile kadını geniş çalışma odasında konuşurlarken görmüştü. O harekete geçemeden koltuk değnekli bir adam içeri girip Langdon'a bağırmaya başlamış, kapıları iterek açmış ve misafirlerinden gitmelerini istemişti. Sonra kadın kilit taşından bahsetmiş ve her şey değişmişti. Bağırtılar fısıltılara dönüşmüştü. Tutumlar yumuşamıştı ve cam kapılar çabucak kapanmıştı. Şimdi taflanların arasında saklanan Silas camdan içeri bakıyordu. Kilit taşı evin içinde bir yerlerde. Silas bunu hissedebiliyordu. Konuşulanları duymaya can atarken karanlığın içinde cama biraz daha yaklaştı. Onlara 5 dakika süre tanıyabilirdi. Kilit taşının yerini açıklamazlarsa içeri girip onlara zorla söyletecekti. Çalışma odasındaki Langdon ev sahibinin şaşkınlığını hissedebiliyordu. Sophie'ye bakan Teabing, büyük üstad mı diyerek yutkundu. Jack sanıyor mu? Onun gözlerindeki şaşkınlığı gören Sophie başını salladı. Ama bunu bilemezsin. Jack sanıyor benim büyük babamdı. Teabing koltuk değneklerinin üstünde sendelerken başını sallayarak onaylayan Langdon'a göz attı. Teabing yeniden Sophie'ye döndü. Bayan Yeo, nutkum tutuldu. Eğer bu doğruysa kaybınız için gerçekten üzgünüm. İtiraf etmem gerekiyor ki Paris'te tarikat üyesi olabilecek kişilerin bir listesini tutmuştum. Pek çoklarıyla birlikte Jack Sanuyer de bu listedeydi ama büyük üstad diyorsunuz, kabullenmek zor. Teabing bir süre sessiz kaldıktan sonra başını iki yana salladı. Yine de mantıklı gelmiyor. Büyük babanız tarikatın büyük üstadı olsa ve kilit taşını kendisi yaratmış olsa bile onu nasıl bulacağınızı size asla söylemezdi. Kilit taşı kardeşliğin nihai hazinesine giden yoldur. Torunu olun ya da olmayın. Bu bilgiye ulaşmaya yetkili değilsiniz. Langdon, Baş Sanuyer bilgiyi devrederken ölmek üzereydi dedi. Çok az seçeneği vardı. Teabing seçeneğe ihtiyacı yoktu diyerek karşı çıktı. Aynı sırrı bilen 3 sene şov daha var. Sistemin güzelliği burada. İşlerinden biri büyük üstadlığa terfi eder ve aralarına yeni bir seneşo alarak kilit taşı sırrını paylaşırlar. Sophie, sanırım haberleri tamamen dinlememişsiniz dedi. Büyük babamın yanı sıra bugün 3 önemli Parisli daha öldürüldü. Hepsi birbiriyle bağlantılı gibi görünüyor. Teabing'in ağzı açık kalmıştı. Ve siz de onların şey olduğunu düşünüyorsunuz. Langdon, seneşo dedi. Ama nasıl? Katilin Sion tarikatının en üst 4 üyesinin birden kimliklerini öğrenmesi imkansız. Bana bakın, ben onları yıllardır arıyorum ama hala bir üyenin ismini bile bilmiyorum. 3 seneşo ile büyük üstadı bulup aynı gün içinde öldürüldüklerine inanmak biraz zor. Sophie, sanırım bilgiyi bir gün içinde edinmişler dedi. Kulağa iyi planlanmış bir suikast gibi geliyor. Organize cinayet örgütleriyle mücadele etmek için kullandığımız bir tekniktir. DCPJ belirli bir gruba karşı harekete geçmek isterse aylarca onları dinleyip gözetleriz. Tüm başrol oyuncularını tespit eder ve hepsini aynı anda ele geçiririz. Çıban başını yakalamak. Lideri olmayan grup kargaşaya düşer ve diğer bilgileri açık verir. Birinin en baştaki kişilerin kilit taşının yerini açıklayacağını umarak tarikatı sabırla izlemesi ve sonra saldırmış olması muhtemel. Teabing ikna olmuşa benzemiyordu. Ama kardeşler asla konuşmazlar, gizlilik yeminleri var, öleceklerini bilseler bile. Langdon kesinlikle dedi. Yani eğer sırrı asla açıklamadılar ve öldürüldülerse. Teabing yutkundu. O zaman kilit taşının yeri sonsuza dek kaybolacaktı. Langdon ve beraberinde dedi, kutsal kasenin yeri. Langdon'un ağzından çıkan kelimelerle Teabing'in vücudu adeta sallandı. Ardından daha fazla ayakta durmaya mecali yokmuş gibi kendini bir sandalyeye bırakıp pencereden dışarı baktı. Yanına giden Sophie yumuşak bir sesle konuşuyordu. Büyük babamın içinde bulunduğu durum göz önüne alınırsa tamamen ümitsizlik içinde sırrı kardeşliğin dışından birine geçirmeye çalıştığı düşünülebilir. Güvenebileceğini düşündüğü birine, ailesinden birine. Teabing'in benzi atmıştı. Ama böyle bir saldırıyı yapabilecek kişi, kardeşlik hakkında bunca bilgiyi öğrenebilecek biri. Durdu, farklı bir korku duymaya başlamıştı. Tek bir gücün işi olabilir. Bu tip bir sızıntıyı ancak tarikatın en eski düşmanı yapabilir. Langdon başını kaldırdı. Kilise. Başka kim olabilir? Roma yüzyıllardır kaseyi arıyor. Sophie kuşku duyuyordu. Büyük babamı kilisenin öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Teabing, kilisenin kendisini korumak için tarihte işlediği ilk cinayet bu değil. Kutsal kasenin beraberindeki belgeler çok tehlikeli ve kilise onları yıllardır yok etmek istiyor diye yanıtladı. Langdon, Teabing'in bu belgeleri elde etmek için kilisenin insanları alenen öldürdüğü iddiasını kabullenmekte güçlük çekiyordu. Yeni papa ve kardinallerin çoğu ile tanışmış olan Langdon, onların asla bir suikast planlamayacak, dinine derinden bağlı adamlar olduklarını biliyordu. Tehlikeler ne olursa olsun. Sophie'nin de aklından benzer düşünceler geçiyor gibiydi. Tarikat üyelerinin kilise dışından biri tarafından öldürülmeleri olası değil mi? Kasenin gerçekten ne olduğunu bilmeyen biri. Her şeyden önce İsa'nın kadehi çekici bir hazine. Hazine avcıları çok daha azı için bile cinayet işliyor. Teabing, tecrübelerimden öğrendiğim kadarıyla dedi, insanlar ulaşmak istediklerini elde etmekten çok korktuklarının başlarına gelmemesi için daha büyük tehlikeleri göze alırlar. Ben bu suikaste tarikata karşı ümitsiz bir saldırı sezinliyorum. Langdon Lake dedi, önermede paradoks var. Katolik papazları eğer bu belgelerin sahte olduklarına inanıyorlarsa onları bulup yok etmek amacıyla neden tarikat üyelerini öldürsünler? Teabing kıkırdayarak güldü. Harvard'ın fil dişi kuleleri seni yumuşatmış Robert. Evet, Roma'daki papazların imanı çok kuvvetli ve bu yüzden inançları kutsal saydıkları her şeye karşı çıkan bu belgeler de dahil olmak üzere her türlü felakete karşı koyabilir. Ama ya dünyanın geri kalanı? Kesin itikat sahibi olmayanlara ne olacak? Dünyadaki zorbalıklara bakıp bugün Tanrı nerede diyenlere ne olacak? Kilise skandallarına bakıp kendi papazlarının çocuklara cinsel taciz yaptığını saklamak için yalan söyleyen bu adamlar kim oluyor da İsa hakkındaki gerçeği konuştuklarını iddia ediyor diyenlere ne olacak? Tübing durdu. Bu insanlar Robert, bilim kilisenin İsa hikayesinin yalan olduğunu ispatladığında kendilerine anlatılan en büyük hikayenin tüm zamanların en çok satan hikayesi olduğunu düşünecekler. Langdon cevap vermedi. Tübing, belgeler ortaya çıkarsa sana ne olacağını söyleyeyim dedi. Vatikan 2000 yıllık tarihinde görülmemiş bir inanç kriziyle karşılaşacak. Uzun bir sessizliğin ardından Sophie, ama bu saldırının sorumlusu kilise ise neden şimdi harekete geçtiler? Neden bunca yıldan sonra? Tarikat sangril belgelerini saklı tutuyor, kiliseye tehdit oluşturmuyorlar ki. Sıkıntıyla içini çeken Tübing, Langdon'a baktı. Robert, sanırım sen tarikatın son hamlesini biliyorsundur. Langdon düşündüğü anda nefesinin kesildiğini hissetti. Biliyorum. Tübing, Bayan Nouveau dedi. Kilise ile tarikat arasında yıllardır sözlü bir anlaşma vardı. Kilise tarikata saldırmayacak, tarikat da sangril belgelerini gizli tutacaktı. Durdu. Ama tarikat tarihinin bir bölümünde sırrı açıklamak için yapılan bir plan hep vardır. Tarihteki o özel gün geldiğinde kardeşlik sessizliği bozmayı ve sangril belgelerini dünyaya açıklayıp İsa Mesih'in gerçek hikayesine haykırarak en büyük zaferine ulaşmayı planlamıştır. Sophie sessizce Tübing'e bakıyordu. Sonunda o da oturdu. Ve siz bugünün yaklaştığını mı düşünüyorsunuz? Yani kilise bunu biliyor mu? Tübing spekülasyon dedi ama çok geç olmadan belgeleri bulmak için kiliseyi saldırıya teşvik edebilecek bir olasılık. Langdon Tübing'in söylediklerinin akla yatkın olmasından huzursuzlanmıştı. Sence kilise gerçekten tarikatın gizli tarihini öğrenmiş olabilir mi? Neden olmasın? Eğer kilisenin tarikat üyelerinin kimliklerini öğrendiğini varsayabiliyorsak o halde mutlaka planlarını da öğrenmiş olmalı. Kesin tarihi bilmeseler bile batıl inançları onları bu yargıya götürmüş olabilir. Sophie, batıl inançları mı diye sordu. Tübing, kehanet dedi. Büyük bir değişiklik çağındayız. Yakın zaman önce 1000 yıl sona erdi ve onunla birlikte 2000 yıllık balık burcu çağı da kapandı. Aynı zamanda Mesih'in burcu. Herhangi bir astroloji simge bilimcisinin söyleyeceği gibi balık burcuna göre insana ne yapması gerektiği yüksek makamlarca söylenmelidir. Çünkü insan kendisi için neyin iyi olduğunu düşünme yeteneğine sahip değildir. Dolayısıyla hararetli bir din devri yaşanmıştır. Fakat şimdi kova burcu çağına giriyoruz. Bu burca göre insan gerçeği öğrenecek ve kendi adına düşünme yeteneğine sahip olacaktır. Aradaki ideolojik değişim çok büyük ve gerçekleşmeye başladı. Langdon ürperdiğini hissetti. Astrolojik kehanetler onun için hiçbir zaman ilginç ya da kayda değer olmamıştı. Ama kilisede yakın takipçileri olduğunu biliyordu. Kilise bu geçiş dönemine zamanın sonu diyor. Sophie şüpheyle bakıyordu. Dünyanın sonu gibi mi? Kıyamet mi?